zaman hastalık, kimi zaman engellilik olgusu. Bazen acı ayrılıklar, bazen de her şeye rağmen sevinç ve mutluluklar kuşatırken hayatımızı, işte tam da dünya halidir bu yaşadıklarımız. Dünya hali. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Dünya Hali programıyla sevgi, saygı ve muhabbetlerimizle yine karşınızdayız. Bu hafta önemli bir isimden, Gülseren Gümüş'ten bahsetmeye devam edeceğiz. Bazen öyle isimler vardır ki bütün dünya onun adını bilmez. Ama hakikaten o isim çok şeylere imza atmış, çok şeyler başarmış bir isimdir. Gülseren Gümüş de işte böylesi bir isim. Geçen hafta yazar Sayın Ahmet Bulut'la birlikte yaptığımız telefon bağlantısında Gülseren Gümüş'ü onun gözüyle, onun duygu ve düşünceleriyle, onun paylaşımlarıyla tanımaya ve tanıtmaya çalışmıştık. Bu hafta doğrudan Gülseren Gümüş'ün kendi dilinden onu tanımaya çalışacağız. Gülseren Gümüş ne yazık ki şu an dünyada olmayan bir isim ama onun hayatta miras bıraktığı yazılı bir eseri var ki kendi hayat hikayesini dile getirdiği otobiyografik çalışması, bir yayın evinin verdiği ismiyle Engel Duvarı isimli kitap, bir başka yayın evinin verdiği başlıkla Duvarları Aşmak isimli kitabından Gülseren Gümüş'ü tanımaya çalışacağız. Gülseren Gümüş 1973 Almanya doğumlu, Almanya Duisburg doğumlu bir kas hastası. Kas erimesi onu her geçen gün eritiyor adeta. En fazla 10 yaşına kadar yaşayacağı söylenmiş. Hatta ablası da aynı hastalıktan 7 yaşındayken vefat etmiş. Ruhu bedeninden taşan bir genç kız adeta. Diyor ki, ruhumu hayatın içinde taşıyan beden kafesim, ruhuma birkaç beden küçük geliyordu. Gülseren Gümüş yaklaşık 40 yaşlarında 2013 yılında yine Almanya'da yaşadığı şehirde vefat ediyor. Geriye kalan onun yaşadıkları, yaptıkları, bıraktığı çalışmalar ve yazdığı eserler, kitaplar. Hakikaten çok şeye imza atmış. Diyor ki, ağaç yaprakları misali her bir hastalığım, dökülüşüm olurken korkuyla beklenen ölümüm gelmemişti. Şimdi şöyle bir düşünün, her an acaba bir sonraki gün yaşayabilecek miyim düşüncesiyle hayata o gece gözlerinizi kapatıyorsunuz. Acaba bu gerçekten hayata gözlerimi kapatışım mı diye düşünüyorsunuz bir yandan. Oysa ki sadece uykuya dalıyorsunuz ama o uykuya dalış kim bilir belki de sizin için ölüme varış olacak. İşte böylesi bir hayat, tam 40 yıl geçmiş. 40 yıl kendisi de ailesi de her an ölecekmiş gibi ölümü beklemiş. Hakikaten zor bir hayat, düşünebiliyor musunuz? Doktorlar size en fazla 10 yaşına kadar ömür biçiyor. En fazla 10 yıl yaşar. Hadi yaşasın, en fazla 10 yıl yaşar diyorlar. Ama siz bu 10 yılı 4 ile çarparak, yani 40 yıl yaşama lütfuna erişiyorsunuz. İşte o 40 yılın içine neler sığdırmamış Gülseren Gümüş, neler neler sığdırmamış, onu tanırken, onu tanıtmaya çalışırken bunları tek tek göreceğiz. Ama öncesinde biraz onun duygu dünyasına dalalım istiyorum. Her gün ölümü bekleyen bir insan, sadece kendisi değil, belki daha da kötüsü, daha da içler acısı olan yönü, ailenizin gözlerinizin içine bakması. Ailenizin adeta etten bir duvar oluşturup, ki buna Gülseren Gümüş engel duvarı demiş, her an ölebilecek bir insana bakan gözlerle bakması, her an korumaya çalışması, her an aman hastalanmasın ki o hastalığı ölümün bir sebebi olabilir düşüncesiyle ona kol kanat germesi. Korunmak, gözetilmek elbette ki güzel ama Gülseren Gümüş'ün hayatına baktığımızda bu korunmanın, bu oluşturulan adeta engel duvarının onun içi içine sığmayan dünyasında bir set oluşturduğuna da şahit olacağız. Benim korkum ölüm değildi diyor Gülseren Gümüş Engel Duvarı isimli eserinde. Sevdiklerimin ve beni sevenlerin tarafından üzerimde hissettiğim ölüm korkusunun beni engellemesiydi. Yapmak istediklerimin sınırlanması, etrafımda sarılan bir engel duvarı gibiydi adeta. Yatarak beklemektense yaşayarak karşılamak istiyordum benim için beklenen o günü diyor. Hakikaten zor. Yatarak beklemektense, yatarak ölümü beklemektense ölümü yaşayarak karşılamak istemek. İşte böylesi bir ifade. Söze bile zor sığıyor, kim bilir hayata nasıl sığdı. Allah bedenimdeki kıpırtıları sınırlarken ruhumun kıpırtılarına özgüven duygusu ile düşüyordu. Eksik gibi görünen bir yanımı Allah lütfuyla tamamlıyordu. Noksan yoktu. En büyük noksan farkındalığı fark etmemekti diyor. Yine benim için beklenen bir ölümü kibrit kutusuna sıkıştırılmış bir hayatla karşılamak istemiyordum. Kendi kabuğuna sığmayan ruhumu sadece televizyon kumandalı bir eve nasıl sığdırabilirdim? Allah'ın her bir kıpırdayışıma yüklediği sorumluluk ve yetenek gücü diyor. Çünkü Gülseren Gümüş hakikaten hayata bu gözle bakmış, her gün giderek güçsüzleşen bedenimdeki arta kalan kıpırdayışların hakkını vererek yaşamak istiyordum diyor. Ve duasına da şunu ekliyor: Allah'ım beni bugün de hayatta tutmanın sebebine tutunarak yaşamamı nasip eyle. Ve işte bu geriye kalan kıpırdayışlarla çok şey yapabileceğini düşünüyor. Düşünün, tekerlekli sandalyedesiniz. Yazar Ramazan Kaya'nın ifadesiyle 30-35 kiloluk bir et külçesinden ibaret bir bedeniniz var ama ruhunuz coşmakta, ruhunuz çağıldamakta. Zihniniz, zekanız size hadi şunu da yap, hadi bunu da başarabilirsin. Kendi adına şunu da yap, insanlık adına bunu da yap diye sürekli size yeni ufuklar aralıyor. Böylesi bir dünyada hakikaten beden kafesine sığarak yaşayabilmek zor iş olsa gerek. İşte bu zorluğu da başarmış bir isim rahmetli Gülseren Gümüş. Biliyordum diyor hastalığımın seyrini, giderek güçsüzleşeceğimi, zamanla nefes alırken zorlanacağımı, gün gelip oksijen aleti kullanmaya başlayacağımı ve hatta belki bir gece nefes almayı dahi unutup bir daha hiç uyanamayacağımı biliyordum. Yüzyıllık bir ömrü tüketerek yaşamaktansa bir günlük bir ömrü kıpırdayışlarımla bereketlendirmek istiyordum. Yani bunu ona tercih ediyor. Bin yıl yaşayıp bin yıl sessizce beklemektense o kıpırdayışlarıyla bir günü dolu dolu bereketlendirmek daha anlamlı onun gözünde. Peki neler yaşamış, neler yapmış? Evet, engelli olarak doğduğunu anlattı, kas hastası ve bu hastalığı her geçen gün ilerliyor. Ablası da aynı hastalıktan 7 yaşında vefat etmiş ve doktorlar da programın girişinden beri söylediğimiz üzere en fazla 10 yıl biçmişler Gülseren'e. Gülseren bir engelli okulunda okuyor ama gözü hemen bitişikteki parmaklıklarla ayrılmış diğer okulda. Aslında kendisi bu okulun en başarılı öğrencilerinden ve öğretmenleri tarafından seviliyor. Bu engelliler okulunun en gözde öğrencilerinden. Ama hemen o parmaklıkların ötesindeki okul onun için öyle büyük bir ufuk ki orada diyor o parmaklıklar neden biz insanları engelliler ve olmayanlar şeklinde ayırıyordu? Önemli olan ruhumuz, zekamız değil miydi ki neden biz ayrı ayrı yerlerdeydik diyor. Okul bittiğinde, engelliler okulunu bitirdiğinde, bu liseyi bitirdiğinde önünde bir yol var. Üniversite için hazırlık okulu, 2 senelik yatılı bir okul ve kendisi psikoloji okumak istiyor, psikolog olmak istiyor. O ruh dünyasının enginliğine dalmak ve başka insanları da bu engin dünyanın derinliklerine daldırmak istiyor aslında ama önünde engeller var. Nedir bu engeller? Sağlık sorunu. O yaşa kadar yaşamış, mucize olarak görülüyor ama her an ölüm onu gelip bulabilir. İşte bir hastalık, bir soğuk algınlığı, bir zatüre, bir bronşit bu ölümü kolaylaştırabilir, bu ölümün bir sebebi olabilir. Dolayısıyla ailesi adeta etten bir duvar örmüş ve hatta kışın adeta bir kış uykusu şeklinde nitelendiriyor Gülseren Gümüş bunu. Evde bulunduruyorlar ki aman hastalıklardan koruyalım, sağlığı sıhhati bozulmasın diye. Dolayısıyla o 2 yıllık yatılı okul onun için bir hayal oluyor. Gidemediği o üniversiteye hazırlık okulu olmadığı için de, gerçekleşemediği için bu hayal, üniversite hayali de gerçekleşemiyor. Engelliler Lisesi'ni bitirdikten sonra eve girişim 2 yıl boyunca evden çıkamayışım demek oldu diyor. Tabii içi içine sığmıyor, ruhu o bedene sığmıyor, beden kafesine sığmıyor Gülseren'in. 3 çeşitli iş başvurularında bulunuyor engelli kontenjanından. Bir engelli olarak iş başvurusunda bulunuyor. Ailesi aslında buna da çok razı değil. Çünkü çalışmasını, evden çıkmasını çok istemiyorlar. Bizim gözetimimizde olsun, bizim kontrolümüzde olsun. Çünkü onu o onların, ailenin adeta göz bebeği. 2 yıl engelliler için açılan bir tekstil atölyesinde, ardından borsa senetleri pazarlayan bir şirkette ve daha sonra da Alman Spor Federasyonu'nda sekreterlik görevlerinde bulunuyor. 15 yıl engelli olarak bilfiil iş hayatının içinde yer alıyor. Büyük bir azimle, büyük bir gayretle ve sonrasında malulen emekli oluyor, iş hayatı sona eriyor. Bu arada kendisi için İstanbul ve kitaplar onun vazgeçilmezleri derken 25 yaşlarına vardığı sıralarda bir tevafuk eseri bir büfede, dürümcüye gittiği bir büfede bir beyle karşılaşıyor. Bu bey tam da hayatın kıyısına gelmiş, yaşamakla yaşamamak arasında duran bir bey ve onun hayata tutunmasına vesile oluyor. Yaptıklarıyla, söyledikleriyle, verdiği kitaplarla ve onunla evliliğinde arifesine geliyor. Aslında çok uzun hikaye. Biz doğrudan kitabı tavsiye edelim. Siz bu ayrıntıları derinliğine vararak okuyun. Gülseren Gümüş Engel Duvarı ya da bir başka yayın evinin ismiyle yine Gülseren Gümüş Duvarları Aşmak. Bu kitapları hakikaten okumanızı tavsiye ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir hayat hikayesi. Kendi adımıza çok dersler çıkaracağımız, engellisiyle engelsiziyle çok dersler alacağımız bir kitap bu, bir hayat hikayesi. Velhasıl ailesi her ne kadar karşı çıksa da engelli olmayan bu beyle kendisi ağır engelli olarak evleniyor. O diyor benim eksik olan bedenimdi, bedenimi tamamlıyordu. Ben de onun ruhuna erişmeye çalışıyordum. Yani beden ve ruh adeta bizim evliliğimizde birleşmişti diyor. Sonrasında tabii bu arada çok şeyler yaşanıyor. Ben çok hızla geçmek istiyorum. Çünkü birazdan bu hayata birebir her şeyiyle tanıklık eden değerli bir isim. Gülseren Gümüş'ün babası bu olaya şahitlik edecek. Onunla bir telefon bağlantısı kuracağız Almanya'dan. Ona da vakit kalsın istiyorum. Onun için bazı konuları biraz daha hızlı geçiyorum. Bir gün yine eşiyle, bu arada çok sosyal faaliyetlere katılıyorlar. Sinema, tiyatro, kitap okumalar, şehir gezmeleri, Türkiye'ye zaman zaman düzenledikleri İstanbul, Mersin gezileri ve kendi memleketi olan Trabzon'a düzenlenen geziler, seyirler devam ederken bir gün bir tiyatroda, tiyatro öncesi o perdenin hemen arkasındaki koşuşturma, hazırlık, telaş onun dikkatini çekiyor. Diyor ki, acaba diyor böyle hayatın kenarından durup seyretmekten bizzat bu hayata biz de eşlik etsek, biz de bir şeyler yapsak. Ve bunu, bu düşüncesini eşiyle de paylaşıyor. Kendi çevresindeki çocuklar için senaryosunu kendisinin yazdığı bir takım tiyatrolar, koro çalışmaları, çocuklara yönelik bir takım çalışmalar başlatıyor kendi evinde. Derken bu evi evin dışına taşıyor. Bu yaptıklarımızı daha da genişletmeliyiz diyorlar. Çocuklara dil dersleri verdikleri, tiyatrolar hazırladıkları bir grup oluşturuyorlar. Ardından yine bir grup ev hanımıyla Güldeste El Sanatları grubunu oluşturuyorlar. Bu Güldeste El Sanatları grubu zaman içinde Güldeste Dayanışma Yardımlaşma Derneği'ne, akabinde el sanatları çalışmalarının kursa dönüştüğü bir sanat atölyesine dönüşüyor ve sonrasında bu çocuk kulübü resmi eğitim kurumu statüsü kazanıyor Almanya Duisburg'da. Ödüller alıyor yaptığı çalışmalar ve hakikaten bayanıyla, çocuğuyla, yaşlısıyla pek çok kesime ulaşıyor Gülseren Gümüş bir engelli olarak. Burada bir nokta koyalım. Şu an hattımızın ucunda Sayın Rafet Gümüş var. Rafet Gümüş, rahmetli Gülseren Gümüş'ün babası. Rafet Bey, hoş geldiniz.
Teşekkür ederim efendim.
Müsaadenizle ben kitabı okurken o kadar Gülseren Gümüş'ün hayatına girdim, sizin hayatınıza eşlik ettim ki. Eğer müsaadeniz olursa Rafet amca diyeceğim.
Buyurun, tabii.
Hoş geldiniz tekrar. Her şeyden önce Allah sabır versin, başınız sağ olsun, mekanı cennet olsun diyorum. İki çocuğunuzu ahirete uğurladınız. Birini 7 yaşında uğurladınız, diğerinde doktorların 10 yıl biçtiği Gülseren Gümüş ablamızı da.
Evet efendim.
Evet, 40 yaşında ahirete uğurladınız. Peki bir baba olarak hakikaten kolay değil yaşananlar. Her an bir duvar oluşturmak, korumak, kollamak, gözetmek. Gözünüzün bebeği, yavrunuz ve doktorlar 10 yıl ömür biçti. Ama hamdolsun ki Gülseren Gümüş o 10 yılı 40 yıl olarak dolu dolu, belki de bugün 80 yaşına kadar, 80 küsür yaşına kadar yaşayabilen bizlerin doldurduğundan daha fazlasını doldurdu. Böyle bir hayata tanıklık etmek, eşlik etmek, hele ki bir baba olarak nasıl bir duyguydu?
Efendim, bunu anlatmak çok zor. Çünkü bunun bir yaşından 40 yaşına kadara tüm aile efradım ve yöremizdeki insanlar bunun bu verimliliği için herkesin yardımına ihtiyacı olan bu kıza herkes yardım yaptı. Hatta bir ara bunu kuruma verilmesi için ben bunu 200 kilometre ileriye götürdüm. Fakat bana bakışları onu orada bırakmak mümkün değildi ve aldım. Ablasıyla beraber geri getirdim. Çünkü bu aileden kopsa bir şey yapamaz. Sadece ve sadece biz anası, babası ve kardeşleri değil, Duisburg'un olan merkezi yerlerinde herkes buna el açtı. Fakat bu öyle bir oldu ki, dikiş nakış kursu, aynı sizin de anlattığınız gibi, öprü kursu, öprü hocalarını, dikiş nakış hocalarını hep Türkiye'den getiriyor. Herkesten pazarlık ediyor, diyor ki ben diyor bu şeyle beraber yapıyorsam, siz benden diyor maddi destek beklemeyin, insancıl destek bekleyin diye.
Yani gönüllü olarak.
Elini ayağını açtı.
Evet, gönüllü olarak kurs hocalıklarını yaptılar
efendim,
değil mi?
Evet efendim, gönüllü olarak. Gönüllü olarak, yani bunu anlatmakla değil, daha şimdi şu anda şurada bir hafta evvel arkadaşımın bir tanesi şöyle diyor. Büyük bir bina almış, altını mağaza yaptı. Beni buraya diyor sürükleyen diyor Gülseren'di diyor. Neden dedim Gülseren oldu? 3 tane sağlam olarak parmağı vardı, 3 tane. Öbür diğer vücut çalışmıyor. Ve bu 3 parmağın diyor... ben yarın mahşerde diyor cevabını vereceğim, bunlardan sorulacağım. Onun için bu 3 parmak için ben kendim kaşıma beşime düşeni yapacağım diyor. Ve onun diyor o lafı diyor beni diyor bu servete sahip olmaya diyor şey yaptı diyor. Yani ne bileyim, polisi arkasındadır, zenginler arkasındadır, marketler arkasındaydı. Yani bilemiyorum, yani böyle bir insan yani yaşamadı.
Ne mutlu size, böyle bir evladı babalık ettiniz.
Ölüm anında
evet.
Camiler almadı bunun şeyini. Dışarıda çimenlikte efendim cenaze merasimi oluyor. Düsseldorf Başkonsolosu ekibiyle geldi. Düsseldorf Konsolosluğu konuşmasını yapıyor. Şey diyor, ben o konuşmaların anında o konsolosların yanına gidemedim. Yani bunu anlatacak gibi değil yani. Yani bu bir 40 sene ama şimdi şu anda bize şöyle geliyor. 40 günde oldu, bitti, gitti. Yani bu kadar şey oldu artık, ne bileyim bunu, yani nasıl oldu, nasıl gitti, yapılacak, söyleyecek laf çok ama söylemesini beceremiyorum kardeşim.
Estağfurullah, estağfurullah. Şeyi sormak istiyorum, dediniz ya herkes arkasındaydı diye. Hani bir insanın gözünün içine bakarsınız, gözünde o ışığı görürsünüz, ona inanırsınız, güvenirsiniz ve ondan sonra aslında arkasında durmaya başlarsınız ya. Zannediyorum ki Gülseren Gümüş'ün hayatında da bu oldu. Önce Gümüş kendine inandı. Bedenen her ne kadar ben 3 parmağımı kıpırdatmak dışında hiçbir şey yapamasam da. Yani düşünün, kendi ihtiyaçlarını karşılayamıyor, oturamıyor, kalkamıyor. Tekerlekli sandalyede bir Ramazan Bey'in, Ramazan Kayan yazar, Ramazan Kayan'ın ifadesiyle hep onu söylüyorum. 30-35 kiloluk bir et külçesi diyor görünürde bakarsanız. Ama ruhuna, zekasına, yaptıklarına, hayallerine, ufkuna bakarsanız onun çok çok ötesinde, adeta beden kafesine kilitlenmiş bir Gülseren. İnsanlar bu ışığı gördü ki arkasında durdular, öyle değil mi?
Tabii. Mesela o zamanın belediye başkanı, Duisburg oldukça büyük bir şehirdir. O zamanın belediye başkanı yani her gün hemen hemen derneğine gider, hal ve hadrini sorar. Bunu biraz düşünceli gördü. Sordu, Gülseren bir zorun mu var? Hayır efendim demiş ona. Alman bu. Belediye başkanı. Evet. Fakat onu düşünceli gördü. Belediye öncümenlerinden milletvekili olan arkadaşımız Ordulu ona diyor, belediye başkanı ki Gülseren'in diyor sıkıntısı var. Bu sıkıntıyı diyor ben diyor maddisel kabul ediyorum diyor. Çünkü çok yoğun şeyler var. Ben diyor şu kadar para için diyor bir dosya hazırladım. Bunu imzaya vereceğiz diyor. Gülseren diyor sıkıntıdan kurtaracağız diyor. Arada birkaç gün sonra işte burada bir tünel faciası oldu. 21 kişi öldü orada. Belediye başkanı bu şeyi de suçlu görüldüğü için görevden aldılar onu. Görevden alıyorlar. Fakat biz de bir duyduk bunu. Yani sıkıntısı var diye. Zaten her zaman biz yanındaydık. Aile olarak her zaman yanındaydık. Biz sıkıntılarından yani çektirmedik ona. Senin anlayacağına göre çektirmedik ona. Kendi isteği üzerine ne istemişse, her görevden ne istemişse almıştır. Yani amaçlarına her zaman için ulaşırdı. Eğer yapamayacağı bir amaç olsaydı ondan çok üzülürdü. Örneğin İstanbul'a gidiyor, okuyamayacak kadara yani şeysi yok, maddiyatı yok, okuyamıyor. Okuyamayanlara burada kazandığı para gelip de İstanbul'da dağıtıyordu. Oranın belediye başkanını buluyordu, onunla beraber gidip veriyordu. Orada öyle bir sıkıntıya düşmüştür ki, ben bunu buradan şeyle anlatamam, onun üzerine kapalı geçiyorum ben. Yani buradaki kazandığının şeysinden gidip de yoksullara, okuyamayan çocuklara dağıtıyordu İstanbul'da, Ankara'da.
Yani bir hayır köprüsü olmuştu aynı zamanda. Şu da var, sadece alanla vereni buluşturma değil, yine hayat hikayesinden öğrendiğimiz kadarıyla yaşlılar evine, huzur evine gidip ben madem ki bu elimde üç parmağımla kitabımı tutabiliyorsam, kitabımın sayfasını çevirebiliyorsam ve hala dilim dönüyor, gözüm de görüyorsa kitabı ve harfleri birleştirip bir kelimeye, sese dönüştürebiliyorsam, o halde yaşlılar evine, huzur evine gidip ben kimsesi olmayan yaşlılara her gün ya da işte düzenli olarak yanımdaki insanlarla, grubumla kitap okuyabilirim düşüncesinde olan bir insan. Yani iş sadece maddiyat ya da para toplamak, o geliri ihtiyacı olanlara dağıtmak boyutuyla da kalmamış. İnsanları geliştirme noktasında çocuklara nasıl yardımcı olabilirim ki Almanya'da oradaki ailelerin çocuklarını eğitime yönlendirme konusunda, onlara kurs sunma konusunda, yine ev hanımlarını sanatsal faaliyetlerle donatma noktasında, hat kursundan tutun ebru kursuna kadar pek çok konuda hakikaten herkese faydası olmuş. Şunu sormak istiyorum. Bedenen gücünüz yok, imkanınız yok belki ama hani bir beden kafesindesiniz. Lakin bu kadar şeyi planlayıp arzu etmeyi o gücü nereden buluyordu Gülseren Gümüş? Yani neye dayanıyordu? Dayanağı neydi? Hakikaten bunu ben kendi adıma da pek çok insan adına da size soruyorum babası olarak.
Şimdi bu gücü nereden aldı biliyor musun? Bu o zamanlarda bir evlenmeye bir arkadaşla beraber tanışmış. Bu arkadaş da Adana tarafından evlenmeye, ben bu evlenmeye karşı çıkmıştım. Çok, haddinden fazla. Çünkü evlenecek bir şeysi yoktu. Nihayet bunlar evlendiler. Evlendikten sonra tabii barıştık, şey ettik. Bu gücü o zamanın zamanında bu kocasından alırdı. Sen ne istiyorsan yap, ben senlanım derdi.
Evet. Kitabında diyor ki, ayakta duramayan bir insan olarak ben 9 yıl bu evliliği ayakta tuttum. Çok beni aynen etkileyen öyle bir cümleydi bu cümlesi.
Aynen. Hatta bana benden gelip isteyecekler onu babası olarak, annesi olarak. Bana cesaret edip de bu kıza aracı olmaya, gelmeye cesaret bile edemiyorlardı. Yani kim isteyeceğiz? Yani hatıraları kardeşim, hatıraları kapanmaz. Kesinlikle hatıraları kapanmaz.
Öyledir,
yani
mutlaka.
Hatta
mutlaka.
İstanbul'dan bir profesör, ilahiyat profesörü bana telefon ediyor öldüğü günü. Raşit Bey diyor, sakın ha sakın diyor, Gülseren'i diyor bir babası olarak diyor üzmedin, şey etmedin. Ama diyor ben diyor yani milyonlarca kitap okudum diyor, ama İslamiyet'i diyor ben Gülseren'den öğrendim diyor.
Mekanı cennet olsun inşallah.
Amin, Amin.
Allah hakikaten yaptıklarıyla, yaptıklarını örnek almayı bizlere de nasip etsin. Son olarak söylemek istedikleriniz, eklemek istedikleriniz var mı programımızı bitirmeden önce?
Çok çok teşekkür ediyorum efendim. Bunu uyguladığınız için, beni aradığınız için, benden bu şeyleri aldığınız için ben çok çok teşekkür ediyorum.
Biz çok teşekkür ediyoruz. Eşinize de çok çok selamlar.
Selamım var. Başka anlatacak bir şeyim yok çünkü anlatmaya başlasam bitmez. İşte kitaplarından anlıyorsunuz değil
evet,
mi? Koşucuman
evet,
kitaplarından
evet.
Anlıyorsunuz orada neler demek istediğine, neler şey yaptığına.
Çok teşekkür ediyorum. Eşinize de selamlar. Tekrar Rabbim sabır versin.
Allah razı olsun.
Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Sizin şahsınızda tüm Almanya'daki vatandaşlarımıza da sevgi, selam, muhabbetlerimizi iletelim. Hayırlı günler diliyorum. Evet değerli dinleyicilerimiz, Rafet Gümüş, Gülseren Gümüş'ün babası böylesi bir hayata baba olarak, aile olarak tanıklık ettiler, şahitlik ettiler. Dolu dolu bir hayat hikayesi. Aslında kitapta altını çizdiğim, paylaşmak istediğim o kadar çok not vardı ki süremiz çok kısa. Bunlardan pek çoğunu paylaşamadım ama Gülseren Gümüş'ün Almanya Duisburg'da imza attığı pek çok ilkin arasında bir ilk daha var ki düşünün, az önce de o manzarayı çizmeye çalıştık. Çok ağır bedensel engelli, sadece 3 parmağını oynatabiliyor, yani başı arkaya gitse başını dahi düzeltemiyor. Oturduğu tekerlekli sandalyeden kalkıp yatağına, koltuğuna geçemiyor. Bütün ihtiyaçları çevresi tarafından karşılanıyor ama buna rağmen çığırlar açmış, pek çok işe öncülük etmiş, imza atmış bir isim. İşte bunlardan biri de Duisburg'da, Almanya'da geliştirdiği, olması için teşvik ettiği bir sistem, özel asistan sistemi. Eşinden ayrıldıktan sonra 9 yılın sonunda eşinden ayrılıyor ve diyor ki ben artık kendi ayaklarım üzerinde durmalıyım. Aileme de yük olmamalıyım. Güldeste Derneği'nin sürekliliğini devam ettirmeliyim. Bütün işlerim devam etmeli ama bunun için bana destek olması gereken insanlar var. Bunu da nasıl yapacağım? Daha önce Almanya'nın farklı şehirlerinde uygulanan bir sistem aslında bu. Ama yaşadığı Duisburg'da bu sistem henüz oluşmamış. Bu sistemin ilk kez Duisburg'da kendisine uygulanmasını hazırlıyor özgüveniyle, istikrarıyla, kendini hazırladığı raporlar ve çalışmalarla. Hatta doktoru kendisine bir rapor yazıyor. Diyor ki, yıllardır onu tanıyan doktoru, Gülseren kendi başının çaresine bakabilecek, zekasına hayran kaldığımız, ruhunun özgürlüğüne hayran kaldığımız bir isim. Onun huzur evine gitmesi demek, kolunun kanadının kırılması ve onun tükenişi demektir. Ve biz bu sistemi destekliyoruz. Kendisi devlet tarafından asistanlarına maaşı ödendiği halde, gerekli sistem donanım oluşturulduğu halde bu özel asistan sistemiyle birlikte, asistanlık sistemiyle birlikte ayakta durabilecek ve pek çok kişinin de ayakta durmasına vesile olabilecektir diye, yani kısaca benim bu mealde özetlediğim bir rapor sunuyor. Bu rapor inceleniyor, uzun zaman alıyor bu. Görüşmeler yapılıyor, toplantılar yapılıyor, kendisi de alınıyor. Bu görüşmelerde tek tek o heyet karşısında kendi fikrini savunuyor. Dimdik durarak o fikrini savunuyor ve en sonunda kendisine Duisburg'da kendisine ilk kez özel asistan sistemi uygulaması yapılıyor ve böylece günün belli saatlerinde hangi asistan onunla ilgilenecek, bunların ödemesi nasıl yapılacak, buna dair bir sosyal güvence oluşturuluyor ve Gülseren Gümüş hayata kaldığı yerden aynı hızla devam ediyor. Ardından Ahmet Bulut'la tanışıyor, yazar Ahmet Bulut'la birlikte Aşkın Ev Hali isimli bir kitaba imza atıyorlar. Yine kendi hayat hikayesini yazdığı Engel Duvarı ya da diğer adıyla Duvarları Aşmak isimli eserini yazıyor. Çocuklara yönelik çalışmaları var. Bizim Çocuklarımız, Ümmü Nine 1-2, Keloğlan ve Solmayan Güller Çocuk Kulübü isimli çocuklara yönelik kitap çalışmaları var. Çocuklarla birlikte hazırladıkları korolar, tiyatrolar, gösteriler olmuş. Hatta farklı şehirlerden davetler almış. Pek çok konferansa gitmiş, söyleşiye katılmış. Pek çok makale ve yazıya da imza atmış. Mekanı cennet olsun diyelim. O bu dünyadan göçtü gitti. Bize düşen nedir? Bize düşen de onu örnek almak ve hayırla yad etmek. Bu hafta da engelleri aşan bir ismin hayat hikayesinden bahsettik. Telefon katılımıyla birlikte tekrar teşekkür ediyorum Rafet Bey'e de. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Dünya Hali.
Thank you.